sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Hazreti Musa'nın Hayatı 1. Bölüm. Allah kendi vahyini insanlara tarihin her döneminde elçileri vasıtasıyla ulaştırmıştır. Elçiler insanlara Rablerini anlatmış, onlara yaratıcılarının sözlerini iletmişlerdir. Kur'an'da birçok peygamberin bu tebliğ mücadelesi kıssalarda detaylı bir şekilde anlatılır. Onların bu mücadele sırasındaki güzel ahlakları, karşılaştıkları zorluklar ve buldukları çözümler örnek verilir. Bu nedenle elçilerin mücadeleleri ve ahlakları şu anda yaşayan insanlar için de güzel birer örnektir. Kur'an'da Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile birlikte Hazreti İsa, Hazreti Süleyman, Hazreti Yusuf, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve daha birçok peygamberden haberler verilmektedir. Örneğin ayetlerde Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması, köle olarak satılması, iftiraya uğrayıp zindana atılması, oradan da hazinelerin başına geçmesi anlatılır. Bu kıssada bizim de ibret alabileceğimiz birçok imani özellik görülmektedir. Ayrıca insan ve toplum psikolojisine dair hikmetli bilgiler de aktarılmaktadır. Hazreti İbrahim için de Kur'an'da sizin için onda güzel bir örnek vardır bildirilmiştir. Onun ateşe atılırken tevekkül etmesi ve Allah'a yönelmesinde de bizim için çok güzel örnekler vardır. Kur'an'da kendinden ve yaşamından en çok bahsedilen peygamber ise Hazreti Musa'dır. Tam 34 surede Hazreti Musa'dan bahsedilmektedir. Kur'an'ın 3 ayrı büyük suresi olan Araf, Taha ve Kasas surelerinde Hazreti Musa'nın hayatına dair çok detaylı bilgiler verilir. Bu surelerde Hazreti Musa'nın Firavun'la olan mücadelesi ve kavmine yaptığı tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Zorluk anlarında gösterdiği dirayet örnek olarak verilmiştir. Bu programda Hazreti Musa'nın hayatı Kur'an ayetlerinin ışığında incelenecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Peygamberlerin hayatını geçmişte yaşanmış bitmiş olaylar olarak değil, bizzat kendi hayatımıza ışık tutan örnekler olarak değerlendirmemiz gerekir. Çünkü Allah Ahzab suresi 21. ayetinde, "Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır." buyurmaktadır. Tüm inananlar bu ayetin hükmüne uymakta sorumludur. Hazreti Musa'nın yaşadığı eski Mısır medeniyeti, tarihin en eski uygarlıklarından biridir. Mısır, döneminin en organize sosyal ve siyasi düzenine sahip devleti olarak bilinir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Mısır'ın doğal yapısı ve ülkenin çöllerle kaplı olmasıdır. Bu sayede ülke dışarıdan gelen saldırılara karşı korunmuştur. Bundan başka Mısırlılar, M.Ö. 3000'li yıllarda yazıyı bulup kullanmışlardır. Ayrıca Nil Nehri'nden faydalanmaları da Mısır medeniyetinin ilerlemesine büyük katkıda bulunmuştur. Ancak bu uygarlık, Firavun yönetiminin geçerli olduğu bir medeniyettir. Firavun yönetimi, Kur'an'da inkar sisteminin en açık şekilde tarif edildiği yönetimdir. Bu toplumun insanları, Allah'a karşı büyüklük taslamışlar ve hak dini şiddetle inkar etmişlerdir. Bu nedenle helak olmuşlardır. Ne sahip oldukları ileri medeniyetleri, ne sosyal ve siyasal düzenleri, ne de askeri başarıları bu kavmi kurtaramamıştır. Mısır tarihinin en önemli olayları ise İsrailoğullarının bu ülkedeki varlıklarıyla ilgili olarak gelişmiştir. İsrail kelimesi Hazreti Yakup'un bir diğer ismidir. Hazreti Yakup'un oğulları İsrailoğulları olarak bilinen, sonradan Yahudi olarak da anılan kavmi oluşturmuştur. İsrailoğullarının Mısır'a gelişleri ise Hazreti Yakup'un küçük oğlu Hazreti Yusuf zamanında olmuştur. Allah, İsrailoğullarının güvenlik içinde Mısır'a girdiklerini Yusuf suresi 99. ayetinde şöyle bildirir. Böylece onlar Yusuf'un yanına girdikleri zaman anne ve babasını bağrına bastı ve dedi ki Allah'ın dilemesiyle Mısır'a güvenlik içinde giriniz. Bu ayette belirtildiği gibi ilk başta Mısır'da barış ve güven içinde yaşayan İsrailoğulları zamanla toplum içindeki statülerini kaybetmeye başlamışlardır ve sonunda köle haline gelmişlerdir. Kur'an ayetlerinden anlaşıldığı üzere İsrailoğullarının kölelik dönemi Hazreti Musa'nın yaşadığı zamana denk gelmiştir. Hazreti Musa, Kur'an'da anlatıldığına göre kölelikte bulunan bir kavmin bir üyesi olarak Firavun'a gitmiştir. Firavun ve adamlarının Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun'a karşı verdikleri kibirli cevap bu konuda bizi bilgilendirmektedir. Müminun suresi 47. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Dediler ki, bizim benzerimiz olan iki beşere mi inanacakmışız? Kaldı ki onların kavimleri bize kölelikte bulunmaktadırlar. Mısırlılar, İsrailoğulları üzerinde gerçek bir kölelik yönetimi kurmuşlardı. Kendi işlerinde hizmet için İsrailoğullarını kullanıyorlardı. Köleliğin sürmesi için onları zorlamakta ve işkenceyle baskı altında tutmaktaydılar. Mısır toplumu içinde İsrailoğullarına yapılan baskı o kadar ileri gitmişti ki onların nüfusları bile denetim altında tutuluyordu. Kendileri için tehlikeli olacağını düşündükleri erkek nüfusun artışına engel oluyor, hizmet için kullanacakları kadınları sağ bırakıyorlardı. Bakara suresinin 49. ayetinde Firavun yönetiminin bu zalim tavrı şöyle bildirilmektedir. Sizi dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında Firavun ailesinin elinden kurtardığımızı hatırlayın. Onlar kadınlarınızı diri bırakıp erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Eski Mısır'da hakim olan bir din vardı. Bu, Firavun'un atalarından kalan eski putperest bir dindi. Bu batıl dine göre birçok tanrı vardı. Firavun ise yeryüzünde yaşayan bir tanrıydı. İşte bu düşünce ona halkı karşısında büyük bir güç veriyordu. Firavun ve onun etrafındakiler atalarının dininden kaynaklanan yaşam tarzına karşı Musa peygamberi bir tehlike olarak görmüşlerdi. Çünkü atalarının dinine göre büyüklük tümüyle Firavun'a aitti. Bu çarpık dine göre Firavun kendinin tanrı olduğunu iddia ediyordu. Hatta bu konuda çok daha ileri giderek kendisinin en yüce Rab olduğunu dahi söylemiştir. Onun bu sözleri Nâziyât suresi 24. ayetinde Firavun dedi ki sizin en yüce Rabbiniz benim şeklinde bildirilmiştir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının
bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Firavun ve çevresindekiler sahip oldukları batıl dinlerinden dolayı kendilerini ilahi şahıslar olarak görüyorlardı. Gerçek dinin ortaya koyduğu tevazu, sevgi, şefkat gibi kavramlardan tamamen uzak oldukları için büyüklenen bir yapıları vardı. Bu büyüklenmelerinin bir sonucu olarak da zorba davranışlarda bulunmaya hak sahibi olduklarını düşünüyorlardı. Firavun'un Mısır halkı üzerinde o kadar büyük bir etkisi vardı ki herkes onun gücüne boyun eğmişti. Firavun, Zuhruf suresi 51. ayette bildirildiği üzere kendini Mısır'ın tüm topraklarının ve Nil nehrinin sahibi zannediyordu. Firavun'un böyle bir iddiada bulunmasının sebebi ise Nil'in Mısır için hayat anlamına gelmesiydi. Nil sayesinde tarım yapılabiliyordu. Ondan alınan suyla ekinler sulanıyor, hayvanlar ihtiyaçlarını sağlıyor, insanlar su içebiliyorlardı. Firavun'un bunların sahibi olması demek, onun gücünü herkesin kabullenmesi demekti. Gerçekten de Mısır halkı bu çarpık inançla Firavun'a tabi olmuştu. İşte böyle zorlu bir ortamda Allah zulmü ortadan kaldıracak, insanlara hak dini anlatacak ve İsrailoğullarını esaretten kurtaracak bir elçi olarak Hazreti Musa'yı gönderdi. Hazreti Musa'nın doğduğu dönemde Firavun, İsrailoğulları soyunu yok etmek için onların tüm yeni doğan erkek çocuklarını öldürtüyordu. İşte Hazreti Musa da böyle bir tehlike altında yaşamaya başladı. Annesi de Hazreti Musa için endişe ediyordu. Ancak bu endişesi Allah'tan aldığı ilhama kadar sürdü. Allah, Kasas suresinin 7. ayetinde Musa'nın annesine oğlunun hayatı hakkında endişe etmemesi konusunda şunları bildirmiştir. Musa'nın annesine, onu emzir, şayet onun için korkacak olursan, onu suya bırak, korkma ve üzülme. Çünkü onu biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen elçilerden kılacağız diye vahyettik. Allah, Hazreti Musa'nın annesine eğer Firavun'un adamları Hazreti Musa'nın doğduğunu öğrenirse, onu sandığın içine koyup suya bırakmasını emretmişti. Bunun üzerine annesi, Hazreti Musa'yı bir sandığa koydu ve Nil nehrinin sularına bıraktı. Akıntının onu nasıl ve nereye götüreceğini bilmiyordu. Fakat Rabbinin ilhamıyla sonunda tekrar kendine geri döneceğini ve peygamber olacağını biliyordu. Her şeyi yaratan ve onlara nizam veren Allah, onu ve Hazreti Musa'yı da yaratmış, kaderlerinin ne olduğunu da ona bildirmişti. Yani Hazreti Musa doğduğunda onun bir sandık içinde suya bırakılacağı, Firavun'un onu bulacağı, sonunda Hazreti Musa'nın bir peygamber olacağı belliydi. Allah'ın Hazreti Musa'nın annesine ilettiği vahyin gerçekleşmesi, sayısız şartın tam kaderde tespit edildiği şekilde meydana gelmesiyle olmuştur. İlk olarak Hazreti Musa'nın suda boğulmadan Firavun'un sarayına kadar gitmesi için bebek yaştaki Hazreti Musa'nın bindirildiği sandık su almamalıdır. Bunun için sandık ustasının sandığı suda yüzebilecek uygun ölçülerde yapmış olması gereklidir. Öte yandan sandığın şekli de yüzme hızı açısından önemlidir. Ne çok daha hızlı yüzüp Firavun'un olduğu yeri geçecek ne de yavaş olup geri kalacak şekilde olmalıdır. Tam olması gereken hızda hareket edecek şekilde yapılmış olmalıdır. Bunların hepsi de sandığı yapan ustanın kaderinde tespit edilmiş detaylardır. O da bu sandığı tam yapması gereken şekilde yapmıştır. İkinci olarak sandığı sürükleyen akıntı ne daha hızlı ne de daha yavaş olmalı, nehrin suları tam gerekli hızda ilerlemelidir. Yani Nil'in debisini oluşturan yağışlar da tam bu şekilde Allah'ın yarattığı kader ölçüsünde belirli bir hesapla olmuştur. Ayrıca esen rüzgarlar da sandığı yine tam gerektiği şekilde etkilemelidir. Burada da rüzgar bir kader doğrultusunda esmektedir. Ne çok esip sürüklemeli, ne ters esip yönünü değiştirmeli, ne de yavaş esip hızını azaltmalıdır. Kaderde yaratılmış olan bir başka detay da Nil boyunca başka kimsenin bu sandığı bulmamasıdır. Yani sakıncalı hiç kimse oradan geçmemeli, oradan geçmekte olan hiç kimse de sandığa rastlamamalıdır. Dolayısıyla Nil çevresinde yaşayan herkes bir kader doğrultusunda oradan geçmeyecek veya sandığı görmeyecektir. Nitekim bu şart da Allah'ın tespit ettiği kadere göre gerçekleşmiştir. Hazreti Musa'nın hayatı gibi Firavun ve ailesinin hayatı da bir kader doğrultusundadır. Onlar da tam olmaları gereken saatte ve olmaları gereken yerde olmalı ve Hazreti Musa'yı bulmalıdırlar. Belki Firavun ailesi Nil kenarına daha erken gelmeyi planlamış olabilir. Ancak gecikecekleri ya da erken gidecekleri de kaderlerinde bellidir. Bunun dışında bir şey yapmaları mümkün değildir. Bunların hepsi Firavun'un Hazreti Musa'yı bulmasını sağlayan sebeplerden birkaçıdır. Hepsi Allah'ın Hazreti Musa'nın annesine daha önceden vahyettiği söze uygun olarak tam gerektiği şekilde gerçekleşmiştir. Allah Hazreti Musa kıssasındaki tüm bu detaylarla aslında kendinin tüm insanların kaderini de önceden takdir ettiğini bizlere hatırlatmaktadır. Nasıl Hazreti Musa Nil'de kaderin sevkiyle hareket ediyorsa, Firavun ve ailesi de onunla karşılaşacakları yere kaderleri doğrultusunda gitmiştir. Kasas suresinde Firavun ailesinin Musa'ya daha önce Allah'ın annesine vahyettiği şekilde davrandıkları şöyle anlatılır. Nihayet Firavun'un ailesi onu bilmeksizin ileride kendileri için bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar. Gerçekte Firavun, Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi. Firavun'un karısı dedi ki, "Benim için de senin için de bir göz bebeği, onu öldürmeyin. Umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz." Oysa onlar başlarına geleceklerin şuurunda değillerdi. Kasas suresi 8. ve 9. ayetler. Böylece Firavun ve ailesi kaderlerinde nelerle karşılaşacaklarını bilmeden ancak o kadere tam tabi bir şekilde Hazreti Musa'yı buldular ve onu evlatlıkları olarak yanlarına aldılar. Hatta Hazreti Musa'yı kendileri için bir fayda getirir umuduyla yanlarında tuttular. Diğer tarafta ise Hazreti Musa'nın annesi oğlunun durumunu bilemediği için endişe içindeydi. Allah onun bu duruma dayanması için kalbini pekiştirdiğini Kasas suresinde şöyle bildirmiştir. Musa'nın annesi ise yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer müminlerden olması için kalbi üzerinde sabrı ve dayanıklılığı pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onun durumunu açığa vuracaktı. Ve onun kız kardeşine, "Onu izle," dedi. Böylece o da kendileri farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Biz daha önce ona süt analarını haram etmiştik. Kız kardeşi, ben sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve onu eğitecek bir aileyi size bildireyim mi, dedi. Böylelikle gözünün aydın olması, üzülmemesi ve gerçekten Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilmesi için onu annesine geri vermiş olduk. Ancak onların çoğu bilmezler. Kasas suresi 10. ve 13. ayetler. Müzik. Bebek yaştaki Hazreti Musa kendisine gelen hiçbir süt annesine yönelmemiş, hiçbirinin sütünü içmemişti. Çünkü Allah onun için sadece annesinin sütünü içeceği şekilde bir kader belirlemişti. Bu olayda insanların tüm isteklerinin Allah'ın belirlediği kadere göre yaşandığının bir örneğidir. Hazreti Musa sonunda annesine de ilhamla bildirildiği gibi tekrar kendi ailesine geri dönmüş oluyordu. Allah, Hazreti Musa kıssasında zor gibi görünen olayları kolaylıkla yarattığını ve şer gibi görünen olayları kolaylıkla hayra çevirdiğini insanlara göstermektedir. Bir annenin bebeğinin zalim askerler tarafından öldürülme tehlikesiyle yüz yüze gelmesi, bunun ardından bebeği kurtarmak için onu nehre yapayalnız bırakması ve sonra bebeğin tekrar annesine dönmesi. Bu olayların hepsi ayrı birer mucizedir. Bizlere Allah'ın takdir ettiği kaderdeki kusursuzluğu göstermektedir. Unutmayın ki kaderin her detayı mümin olanlar için hayırla gelişir. Hazreti Musa'nın hayatında da gördüğümüz gibi Allah kimi zaman bu hayrı hiç umulmadık sebepleri vesile ederek gerçekleştirmektedir. Siz de yaşadığınız her an bu gerçeği sakın unutmayın ve Allah'ın yarattığı kadere teslim olmanın konforunu yaşayın. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Hazreti Musa eski Mısır'ın zalim hükümdarı Firavun döneminde yaşamış bir peygamberdir. Kavmi köle statüsünde olan bu kutlu peygamberin hayatı sayısız mücadeleyle doludur. Allah onu bu şerefli hayatında çeşitli imtihanlarla denemiştir. Bunlardan biri de Hazreti Musa'nın yanlışlıkla birini öldürmesidir. Kur'an'da Hazreti Musa ile ilgili bu olay şöyle aktarılmıştır. Musa halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi. Orada kavga etmekte olan iki adam buldu. Bu kendi taraftarlarından, şu da düşmanlarından. Derken taraftarlarından olan, düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk attı ve işini bitiriverdi. Sonra da bu şeytanın işindendir. O gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır dedi. Kasas suresi 15. ayet. Ayette bildirilen bu olayda Hazreti Musa kendi taraftarlarından birinin kavgasına şahit olur. Kimin haklı kimin haksız olduğuna bakmadan kendi taraftarlarından olanın yanında yer alır. Diğer taraftaki kişiye yumruk atar ve onu istemeden öldürür. Ve Hazreti Musa büyük bir hata yaptığının farkına varır. Bu olayda Allah bize bir ders vermekte ve bir insanı haksız olmasına rağmen sırf kendi taraftarlarından olduğu için desteklemenin yanlışlığını öğretmektedir. Nitekim Hazreti Musa, şeytanın insana vermeye çalıştığı bu kötü duygunun bir zulüm olduğunu vicdanıyla hemen anlamıştır. ve bu hatadan dolayı tevbe edip Allah'a sığınmıştır. Ayetlerde Hazreti Musa'nın kendi taraftarlarından olan kişiyi üstün tutan davranışını şeytan işi bir şey olarak nitelendirdiği de bildirilmektedir. Kasas suresi 15. ayette şöyle buyurulmaktadır. Bu şeytanın işindendir. O gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır. Burada eleştirilen yaklaşım, tarih boyunca insanlığa hep kin ve savaş getirmiştir ve getirmeye de devam etmektedir. İnsanların adalet ve hakka göre değil, kendi ailesini veya yandaşlarını haklı çıkarmaya yönelik saplantıları, tarihteki çatışmaların en büyük sebebidir. Hazreti Musa, ne olursa olsun adaleti ayakta tutması gerektiğini anlamıştı. Fakat taraflı yaklaşım genel olarak Mısır'a hakimdi. Hazreti Musa onlardan birini yanlışlıkla öldürmüştü. Şimdi onlar kendi ırklarını tutacakları için Hazreti Musa'nın öldürülmesini isteyebilirlerdi. Ayetlerde Firavun ve önde gelenlerin Hazreti Musa'nın cezalandırılmasını ve hatta öldürülmesini görüşmeye başladıkları bildirilmiştir. Bu gelişmeler üzerine öldürülmekten endişe eden Hazreti Musa Mısır'dan uzaklaşır. Bu olayların tümü de Hazreti Musa'nın kaderinde belirli olan bir imtihandır. Hazreti Musa bu imtihan vesilesiyle adaletli davranmayı, Allah dışında hiç kimseden korkmamayı ve Allah'a tam anlamıyla tevekkül etmeyi öğrenmiştir. Bu Allah'ın bir insanın karakterini geliştirmesinin ve olgunlaştırmasının güzel bir örneğidir. Hazreti Musa, kendini yetiştiren Firavun ve kavmini terk ettikten sonra Mısır'ın doğusundaki Medyen'e doğru yönelmişti. Medyen suyuna vardığında hayvanlarını sulayamayan iki kadın gördü. Kadınlar çobanlardan çekiniyordu. Bu nedenle sahip oldukları sürüyü sulayamıyordu. Fakat Hazreti Musa'nın ayetlerde anlatıldığı gibi son derece güvenilir ve nezih bir görüntüsü vardı. Bu nedenle kadınlar onunla konuşmaktan çekinmediler. Kadınlar Hazreti Musa'ya iffetlerini sakındıkları için sulamaya gitmediklerini söylediler. Ancak aynı zamanda bu işi yapmaları da gerekiyordu. Çünkü babaları yaşlı bir kişiydi. Bunun üzerine Hazreti Musa kadınlara yardım edip onların hayvanlarını suladı. Bu olay Kasas suresinde şöyle aktarılır. Musa Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de hayvanları su başına götürmekten çekinen iki kadın buldu. Dedi ki, bu durumunuz ne? Kadınlar, çobanlar sürülerini sulamadıkça biz sürülerimizi sulayamayız. Babamız yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır dediler. Hemencecik onların sürülerini suladı. Kasas suresi 23. ve 24. ayetler. Burada Hazreti Musa'nın nezaketli, ince düşünceli ve yardımsever karakterinin bir örneği görünmektedir. Bu olayda Hazreti Musa hiç tanımadığı iki yabancı kişiye giderek onlara yardımcı olmuş ve saygılarını kazanmıştır. Öte yandan ayette çobanlar olarak tanımlanan kişilerin ise Hazreti Musa'nın tam aksi yönde bir tavır sergilediği anlaşılmaktadır. Kadınlar, Hazreti Musa ile diyalog kurabilmelerine rağmen bu kişilerin yanına bile yaklaşmamışlardır. Bir Müslümana yakışan tavırda ayetlerde bildirildiği şekilde Hazreti Musa'nın davranışlarıdır. Yaşadığı tüm olaylarda Hazreti Musa'nın Allah'a tamamen teslim olmuş bir ruh hali içinde olduğu dikkat çekmektedir. Nitekim yine Kasas suresi 24. ayetinde bildirilmiş olan Hazreti Musa'nın Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım şeklindeki samimi duasında bu teslimiyet açıkça görülmektedir. Hazreti Musa'nın yeni tanıştığı iki kadına karşı gösterdiği nezaket, onun için yeni bir hayata vesile olmuştur. Bu kadınlardan biri, daha sonra Hazreti Musa'nın yanına gelmiştir. Yaptığı yardım karşılığında mükafatlandırmak için babasının onu davet ettiğini söylemiştir. Bu konuşma Kur'an'da şöyle aktarılır. Çok geçmeden o iki kadından biri yürüyerek ona geldi. Babam, bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafat vermek üzere seni davet etmektedir, dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o, korkma dedi. Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun. Kasas suresi 25. ayet. Hazreti Musa Allah'a ondan gelecek olan her hayra muhtaç olduğunu belirterek dua etmişti. Ve Allah Hazreti Musa'nın duasına icabet ederek ona yardımcı olacak birilerini gösterdi. Hazreti Musa'nın güçlü ve insanlara güven veren bir hal ve tavrı vardı. Zaten kadınlar da çobanlardan çekilmelerine rağmen Hazreti Musa'dan çekinmeden onunla konuşmuşlardı. Hatta kadınlardan biri Hazreti Musa'nın güçlü ve güvenilir olmasından söz ederek onun ücretle tutulması için babasına istekte bulunmuştu. Bunun üzerine yaşlı adam Hazreti Musa'nın emin bir insan olduğuna kanaat getirerek onu kızıyla evlendirme kararı aldı. Hazreti Musa'nın güvenilir görüntüsü bu karara vesile oldu. Ayetlerde yaşlı adamın Hazreti Musa'ya şöyle bir teklifte bulunduğu bildirilmektedir. Babaları dedi ki, doğrusu ben 8 yıl bana hizmet etmene karşılık olmak üzere şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Şayet 10 yıla tamamlayacak olursan artık o da senden. Ben sana zorluk çıkarmak istemem. Beni de inşallah salih olanlardan bulacaksın. Musa dedi ki, bu benimle senin aranda olan bir antlaşmadır. Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz. Allah söylediklerimize vekildir. Kasas suresi 27. ve 28. ayetler. Hazreti Musa ayetlerde bildirildiği üzere salih bir Müslüman olduğunu anladığımız yaşlı adamın teklifini kabul etti ve yaşamının bundan sonraki bölümünü Medyen'de geçirmeye karar verdi. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Hazreti Musa'nın yaşamında kaderin mutlak hakimiyeti açıkça görülmektedir. Allah onu ilk başta öldürülme tehlikesindeyken Nil'in sularıyla taşımış, oradan da Firavun'un sarayına götürmüştü. Daha sonra da Mısır'da tekrar öldürülme tehlikesindeyken yine kurtarmış, Medyen'de güvenliğe çıkarmıştı. yıllarca Medyen'de kalan Hazreti Musa, yaşlı kişiyle yaptığı anlaşmaya uydu. Konuştukları süre dolunca artık Hazreti Musa'nın anlaşması da sona ermiş oluyordu. Süre tamamlanınca Hazreti Musa ve ailesi Medyen'den ayrıldı. Hazreti Musa ailesiyle yolda giderken yakınından geçtiği Tur Dağı tarafında bir ateş gördü. Hazreti Musa bu ateşi gidip getirebileceğini, ondan ısınabileceklerini ya da orada bulunan kişilerden bir haber alabileceğini düşündü. Bu olay Kur'an'da Kasas suresi 29. ayetinde şöyle aktarılmaktadır. Böylelikle Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz durun, gerçekten bir ateş gördüm. Umarım ondan ya bir haber ya da ısınmanız için bir kor parçası getiririm," dedi. Musa kıssasındaki bu olay bizlere Hazreti Musa'nın bir başka örnek tavrını göstermektedir. Hazreti Musa etrafındaki olayları dikkatli bir biçimde izleyen, karşılaştığı olaylardan sonuç çıkarabilen bir insandır. Bunun sebebi ise olayların Allah tarafından bir kadere göre yaratıldığını bilmesidir. Hazreti Musa gördüğü her şeyin Allah tarafından hikmetle yaratıldığını bildiği için olaylara ve nesnelere istifade etmek mantığıyla yaklaşmıştır. Dağda bir ateş görüp bu gördüğü olayı değerlendirmesi ve ateşin yanına gitmesi de dikkatli mümin tavrının bir örneğidir. Hazreti Musa'nın ateşin yanına giderken ailesinin güvenliğini düşünerek onları yanına almaması da yine Allah'ın ona verdiği aklın bir örneğidir. Kur'an'da Hazreti Musa ile ilgili olarak bildirilen konulardan bir tanesi de Allah'ın Hazreti Musa ile konuşmasıdır. Hazreti Musa Tur Dağı'ndaki ateşin yanına vardığında çok büyük bir gerçekle yüz yüze geldi. Allah Hazreti Musa'ya bir çalıdan seslendi ve ona vahide bulundu. Kur'an'da Allah'ın Hazreti Musa'ya bu ilk vahyi şöyle anlatılır. Derken oraya geldiğinde o kutlu yerdeki vadinin sağ yanında olan bir ağaçtan, "Ey Musa, alemlerin Rabbi olan Allah benim," diye seslenildi. Kasas suresi 30. ayet. Ayrıca Taha suresinde de bu vahyin detayları şöyle bildirilir. Nitekim ona gidince kendisine seslenildi. "Ey Musa, gerçekten ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahyolunanı dinle. Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl." Taha suresi 11-14. ayetler. Bu, Hazreti Musa'nın aldığı ilk vahidir ve artık o Allah'ın elçisidir. Allah, onu elçi olarak seçtiğini bildirmiştir. Ona bir ağaçtan seslenmiş ve bir insanın dünyada ulaşabileceği en şerefli makamla şereflendirmiştir. Tur Dağı'nda gerçekleşen bu olayda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Allah'ın Hazreti Musa ile konuşması. Allah, bir ağaçtan Hazreti Musa'ya seslenmiştir. Allah Hazreti Musa'ya konuşacak kadar yakındır. Ancak Allah herkese konuşacak kadar yakındır. Siz bu programı dinlerken de Allah size en yakındır. Sizinle konuşacak, sizin sesinizi duyacak ve size de sesini duyuracak kadar yakındır. Hatta Kur'an'daki ifadeyle Allah insana şah damarından daha yakındır. Allah şu anda bizimle konuşmadığı için biz onu duymayız. Fakat o bizim her konuşmamızı duyacak kadar yakındır. Hatta biz fısıldasak bile o bizi duyar. Allah ayetlerde bildirildiği üzere Hazreti Musa'ya kendisini tanıtıp onun Rabbi olduğunu söyledikten sonra ona elindeki asasını bırakmasını söylemiştir. Kasas suresinde bu konuşma şöyle bildirilir. "Asanı bırak." Attıktan hemen sonra onun bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı. Kasas suresi 31. ayet. Hazreti Musa her zaman kullandığı asasının bir yılana dönüştüğünü görünce ayetlerde bildirildiği gibi korkuya kapılmıştır. Ancak Allah bu olayla birlikte Hazreti Musa'yı eğitmiş, ona teslimiyeti ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmamayı öğretmiştir. Allah Taha suresi 21. ayetindeki "Onu al ve korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz." hükmüyle ikinci bir emir olarak Hazreti Musa'dan asasını geri almasını istemiştir. Hazreti Musa ayette bildirilen emir gereği asasını geri almıştır. Nitekim bu asa ileride Firavun'a karşı kullanacağı bir mucize olacaktır. Allah bunun ardından Hazreti Musa'ya ikinci bir mucize daha vermiştir. Bu da elinin bembeyaz olmasıdır. Bu mucize de Kasas suresi 32. ayetindeki "Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın" hükmüyle bildirilmiştir. Hazreti Musa'nın ikinci mucizesi ise ayette haber verildiği üzere elinin bembeyaz olmasıdır. Musa peygamber ard arda gelişen bu olaylardan dolayı heyecana ve ayetin ifadesiyle dehşete kapılmıştı. Ancak Allah kendisini toparlamasını ve bu mucizelerle Firavun'a gitmesini emretmiştir. Buraya kadar anlattığımız bütün örneklerde görüldüğü gibi Allah Hazreti Musa'yı tevekküllü olması yönünde uyarıp eğitmektedir. Musa peygamber yaşamı boyunca karşılaştığı olaylarla Allah'a mutlak bir şekilde güvenmesi gerektiğini ve onun her şeye hakim olduğunu öğrenmiştir. Bu esnada yaptığı hataları ise tevbe edip düzeltmiştir. Allah'a güvenmek, ona tevekkül etmek için Allah'ı iyice tanımak ve onu gerektiği gibi takdir etmek gerekir. Allah tüm hayatın yaratıcısıdır. Mutlak güç sahibidir. Her şeyi kuşatandır. Ol demesiyle her şey olur. Mülkün mutlak ve tek sahibidir. Allah'ı bunlara benzer bütün sıfatlarıyla tanıyan bir insan, onun kudretini gereği gibi takdir edecektir. Dayanılacak, güvenilecek ve tevekkül edilecek tek varlığın Allah olduğunu sakın unutmayın. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Bütün peygamberlerin hayatı inananlar için çok güzel öğüt ve hatırlatmalarla doludur. Allah'ın İsrailoğullarına peygamber olarak gönderdiği Hazreti Musa'nın hayatı da her yönüyle tüm müminlere örnektir. Hazreti Musa'nın Kur'an'da bildirilen en önemli özelliklerinden bir tanesi, Allah'a karşı çok samimi bir insan olmasıdır. Hazreti Musa, karşılaştığı her durumda hissettiklerini Allah'a çok samimi bir şekilde söylemiş ve sadece ondan yardım dilemiştir. Örneğin, Allah'tan vahiy aldığı sırada vermiş olduğu cevaplar, bu kutlu insanın samimiyetine dair örneklerle doludur. Hazreti Musa ayetlerde bildirildiği üzere kazara Mısır kavminden birini öldürmüştür. Bu olaydan sonra onların da karşılık olarak kendini öldürmelerinden endişe ettiğini açıkça Allah'a söylemiştir. Başka bir örnek olarak da Firavun'a gittiğinde akıcı konuşamayacağını düşünmüş ve iyi hitap edemeyeceği için endişelenmiştir. Bunun için konuşması daha akıcı olan kardeşi Hazreti Harun'un kendisine yardımcı olarak verilmesini Allah'tan istemiştir. Bu isteği kabul edilmiş ve Allah ona destek olması için Hazreti Harun'u yardımcı kıldığını Kasas suresinin 35. ayetinde şöyle bildirmiştir. Allah dedi ki, pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz. Sizin ikinize de öyle bir güç ve yetki vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar galip olanlarsınız. Hazreti Musa'nın tüm kişisel zaaflarını ve isteklerini çok samimi bir dua ile Allah'a açıklaması, tüm insanlar için örnek bir davranıştır. İnsan Allah'a tüm samimiyetiyle aczini ve fakrini bilerek dua etmelidir. Allah, gizli ya da açık, her türlü şeyden haberdar olandır. Bu nedenle insanın Allah'tan bir şeyi gizlemeye çalışmasına hiç gerek yoktur. Allah'a, dünyada hiçbir insana karşı olmadığı kadar samimi ve içten bir şekilde yönelmek, her insanın kendisine fayda getirecektir. Hazreti Musa'nın hayatı, bu güzel ahlakın örnekleriyle doludur. Allah, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a Mısır'ın hakimi olan Firavun'a gitmelerini emretmiştir. Onları Firavun'a karşı uyarmış ve daima kendisini anmalarını ve bunda hiçbir şekilde gevşeklik göstermemelerini emretmiştir. Taha suresinin 42. ayetinde şöyle bildirilmektedir. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve beni zikretmede gevşek davranmayın. Firavun kibir ve inkarından azmış durumdadır. Ancak Allah, Musa'ya yine de Firavun'la konuşurken yumuşak bir üslup kullanmalarını emretmiştir. Bununla birlikte Allah, onlarla beraber olduğunu, onları gördüğünü ve duyduğunu da ayetleriyle hatırlatmıştır. Ayrıca Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a, Firavun'a gidip İsrailoğullarını kendileriyle beraber yollamasını istemelerini de emretmiştir. Bu konuşma, Taha suresindeki 47. ayette şöyle bildirilir. Hadi ona gidin de deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder ve onlara artık azap verme. Sana Rabbinden bir ayetle geldik. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Tur Dağı'nda Allah'tan vahiy ile birlikte büyük bir ilim almış olan Hazreti Musa'yı Allah özellikle iki konuda eğitmiştir. Kader ve tevekkül. Hazreti Musa tüm yaşantısının bir kader üzerine olduğunu ve oraya bir kader üzerine geldiğini artık bilmektedir. Ayrıca Firavun'dan korkmaması ve Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini de kesin olarak anlamıştır. Çünkü Allah onunla birliktedir, onu görmektedir ve onun yardımcısıdır. Bu şuurla hareket eden Hazreti Musa ve Hazreti Harun, Kur'an'daki ifadeyle suçlu günahkar bir kavim olan Firavun ve çevresine gitmişlerdir. Kur'an'da Hazreti Musa ile Firavun arasında geçen konuşmalardan örnekler verilmektedir. Bu konuşmalarda Firavun'un soru ve cevaplarına baktığımızda çok çarpık ve çelişkili düşünceleri olduğu göze çarpar. Firavun, Hazreti Musa'nın sözlerini dinlemek yerine onu yenmek ve yalanlamak için uğraşmaktadır. Bunu yaparken bazen etrafındakilerden yardım almaya çalışmakta, bazen de etrafındakileri kendi çarpık mantığına uymaları için ikna etmeye çalışmaktadır. Hazreti Musa'nın Firavun'la olan bir diyaloğu Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Firavun onlara dedi ki, "Sizin Rabbiniz kim ey Musa?" Dedi ki, "Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir." Firavun dedi ki, "İlk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse?" Dedi ki, "Bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz." Taha Suresi 49. ve 52. ayetler. Hazreti Musa, Firavun ve çevresine bu apaçık tebliği yapınca, kavim, Kasas suresinin 36. ayetinde bildirildiği üzere, "Biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmedik" diye cevap vermiştir. Kavmi, Hazreti Musa'nın anlattıklarını yine atalarının diniyle değerlendiriyordu. Onların bu batıl dinine göre Firavun ilahtı ve Hazreti Musa'nın amacının kendi atalarının dinini değiştirerek gücü kendi eline almak olduğunu düşündüler. Çünkü Firavun ve çevresinin kendi dinlerinden kaynaklanan bir takım imtiyazları vardı. Eğer bu din değişirse Firavun bütün gücünü kaybedecekti. Hazreti Musa'yı ve onun getirdiği dini de kendi çarpık mantıklarıyla değerlendiriyorlardı. Nasıl Firavun ve etrafındakiler halkı eziyorsa bu kez sistemin değişip tam tersi olacağını zannediyorlardı. Oysa Hazreti Musa, Mısır'a hakim olmayı değil, sadece Firavun'un İsrailoğullarını kendisiyle göndermesini istiyordu. Hazreti Musa'nın talebi, köle olarak kullanılan İsrailoğullarının serbest bırakılması ve onların Mısır'dan gitmelerine izin verilmesiydi. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Uzlaşmanın aksine Hazreti Musa'yı engellemek için çeşitli yöntemler denedi. Bunlardan bir tanesi de duygusallığı tahrik etmekti. Firavun Hazreti Musa'ya kendi sarayında büyüdüğünü söyledi. Böylece kendince Hazreti Musa'yı minnet altında bırakmaya çalışıyordu. Bu sözlerle aynı zamanda çevredeki kişilerin gözünde Hazreti Musa'yı bir nankör gibi göstermeye çalıştı. Dahası Hazreti Musa'nın daha önceden yanlışlıkla öldürdüğü adam konusunu da gündeme getirerek onu zor duruma düşürmeye çabaladı. Hazreti Musa'nın tüm bunlara verdiği cevapsa kadere tam teslim ve razı olmuş örnek mümin cevabıydı. Şuara suresinde Hazreti Musa'nın bu sözleri şöyle bildirilmiştir. Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni gönderilen elçilerden kıldı. Şuara suresi 20. ve 21. ayetler. Hazreti Musa'nın bu etkileyici ve doğru sözleri Firavun'u kızdırmıştır. Bunun üzerine Firavun, delilik iftirası ve hapse atma gibi çeşitli tehditleri Hazreti Musa'ya karşı kullanmıştır. Bunları yaparken Firavun'un asıl amacı Hazreti Musa'nın insanlar üzerindeki etkisini kırmaktır. Hazreti Musa da tüm bu tehditlerine karşın Allah'ın kendisine verdiği iki mucizeyi Firavun'a elçiliğinin alameti olarak göstermiştir. Bu mucizeler Şuara suresinin 30. ve 33. ayetlerinde şöyle haber verilmiştir. Musa dedi ki, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? Firavun dedi ki, eğer doğru sözlüysen onu getir. Bunun üzerine asasını bırakıverdi. Bir de ne görsünler, o açıkça bir ejderha oluverdi. Elini de çekip çıkardı, bir de ne görsün, o bakanlar için parlayıp aydınlanıvermiş. Bu mucizelere rağmen Firavun ve çevresi bunların ancak bir büyü vasıtasıyla yapıldığını düşündüler. Bu fikri birbirlerine telkin ederek mucizelerden etkilenmelerine engel olmaya çalıştılar. Aslında bu inkarcıların genel bir mantığıdır. Apaçık deliller olduğu halde gerçeği reddetmeye dayanan bu düşünce tarih boyunca bütün inkarcılar arasında yaşanmıştır. Firavun ve çevresi de kendilerine gösterilen mucizelere rağmen Hazreti Musa ile mücadeleye girişmeye karar verdiler. Firavun, Hazreti Musa'nın gösterdiği mucizelerin büyücü hilesi olduğunu iddia ediyordu. Ve bu mucizeleri de kendi büyücüleri vasıtasıyla ortadan kaldırabileceğini zannediyordu. Böylece Hazreti Musa'yı yeneceğini ve daha itibarlı bir konuma geleceğini düşünüyordu. Ancak Firavun çok büyük bir yanılgı içindeydi. Çünkü Allah onları büyük bir yenilgiye ve helaka doğru yaklaştırıyordu. Hem de kendilerinden en emin oldukları yerden. Firavun ve çevresi galip geleceklerinden o kadar emindiler ki buluşma yerinin ve zamanının da Hazreti Musa tarafından seçilmesine izin verdiler. Hazreti Musa ayette geçen buluşma zamanı için bayram gününde insanların bir araya toplanacağı bir zamanı seçmişti. Çünkü bu buluşmaya bütün insanların şahit olmasını istiyordu. Bu son derece akılcı bir seçimdi. Böylece insanlar Hazreti Musa'nın tebliğine ve Firavun'la büyücülerinin uğradığı yenilgiye şahit olabileceklerdi. Bu buluşma zamanını Firavun da kabul etti. Hazreti Musa'ya karşı hünerlerini ortaya koymaları için Mısır'ın dört bir yanındaki sihirbazlar Firavun'a geldiler. Firavun kendisinin mutlaka üstün geleceğini düşünüyordu. Böyle bir mücadelenin ardından o ve çevresindekiler kendi hükümdarlıklarını koruyacaklardı. Bir tarafta Mısır'ın tüm bilgin büyücüleri, diğer tarafta ise Hazreti Musa ve Hazreti Harun vardı. Kimin önce başlayacağına Hazreti Musa'nın karar vermesini kabul ettiler. Taha suresinin 65. ve 66. ayetlerinde büyücülerle Hazreti Musa arasındaki diyalog şöyle bildirilir. Ey Musa dediler, ya sen asanı at veya önce biz atalım. Dedi ki, hayır siz atın. Sonra hemen sihirlerinden dolayı onların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü. Ayette haber verildiği gibi herkes göz aldanmasıyla ipleri ve asaları koşar gibi görmüştü. Dikkat edilirse ayette koşuyormuş gibi göründü ifadesi geçmektedir. Yani gerçek bir koşma olayı yoktur, sadece bakan insanlara öyle görünmüştür. Firavun'un büyücüleri sergiledikleri illüzyon numaralarıyla halk üzerinde büyük bir itibar kazanmış durumdaydı. Bunu ise Firavun'un saltanatını güçlendirmek için kullanıyorlardı. Her türlü büyüyü Firavun'un gücü adına yapıyorlar ve böylece Firavun'un sistemini ayakta tutuyorlardı. Büyücülerin yaptıkları gösteriler hileli bile olsa görenleri etkiliyordu. Kur'an'da bildirildiğine göre halk dehşete düşerken Hazreti Musa da bundan etkilendi ve içi korkuyla doldu. Çünkü Hazreti Musa da bu illüzyon nedeniyle ipleri ve asaları koşuyor gibi görmüştü. Taha suresi 67. ve 69. ayetlerde Allah'ın Hazreti Musa'ya korkmaması için şunları söylediği bildirilmektedir. Musa bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. Korkma dedik. Muhakkak sen üstün geleceksin. Sağ elindekini atıver, onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Allah'ın uyarısının ardından Yunus suresinin 81. ayetinde bildirildiği gibi Musa büyücülere sizlerin ortaya getirdiğiniz büyüdür. Doğrusu Allah onu geçersiz kılacaktır. Şüphesiz Allah bozgunculuk çıkaranların işini düzeltmez demiştir. Bu sözlerinin ardından ayette bildirildiği üzere Hazreti Musa da asasını attı. Sonuç büyücüler için dehşet vericiydi. Onlar bir şeyleri koşuyormuş gibi göstermeye çalışıp insanları kandırırken Hazreti Musa'nın asası onların tüm büyülerini yutmuştu. Bu olay Araf suresinde şöyle bildirilir. Biz de Musa'ya asanı fırlatıver diye vahyettik. O da fırlatıverince bir de baktılar ki o bütün uydurduklarını derleyip toparlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu. Onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı. Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak ters yüz çevrildiler. Araf suresi 117. ve 119. ayetler. Hazreti Musa'nın asası, büyücülerin yaptıkları gibi bir illüzyonla değil, gerçekten mucizevi bir şekilde hareket etmiştir. Büyücüler Hazreti Musa'ya bir tuzak kurmuşlardır. Ancak tuzak kurucuların en hayırlısı olan Allah, Hazreti Musa'ya onların tuzaklarını geçersiz kılan bir tuzak kurdurmuştur. Böylece büyücülerin tuzakları kendi başlarına geçmiş, Allah bir mucize yaratarak asaya doğaüstü bir özellik vermiştir. Sonuçta herkes Firavun'un büyücülerinin galip geleceğini düşünürken çok farklı bir sonuç ortaya çıkmış, Hazreti Musa galip gelmiştir. Böylece herkes Allah'ın vaadinin hak olduğunu görmüştür. Hazreti Musa Allah'ın mucizesi sayesinde yeryüzünün o devirdeki en güçlü sistemlerinden birine karşı galip gelmiştir. Hazreti Musa ile büyücüler arasındaki karşılaşma hiç beklenmeyen bir sonuçla bitmiştir. Kazanacaklarından son derece emin olan büyücüler kaybetmişlerdi. Hem de bu, bütün Mısır halkının önünde gerçekleşen açık bir mağlubiyetti. Bunun büyücüler üzerindeki etkisi ise çok daha büyük oldu. Büyücülerin yaptığı bir göz aldanmasıydı. Bunun gerçek olmadığını büyücüler çok iyi biliyordu. Hazırladıkları hileyle insanları kandırıyor ve büyülerinin ilahi bir özelliği varmış gibi gösteriyorlardı. Fakat diğer tarafta çok farklı bir durum vardı. Bu bir illüzyon ya da göz aldanması değildi. Gerçekten Hazreti Musa'nın asası onların düzeneklerini yutmuştu. Sihirbazlar bunun gerçek bir mucize olduğunu anladılar ve hemen Allah'a iman ettiler. Büyücülerin iman edişi A'raf suresi 120. ve 122. ayetlerde şöyle anlatılır. Ve sihirbazlar secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Bir anda her şey tersine dönmüştü. Hazreti Musa'ya karşı mücadeleye girişen Firavun yenilmiş, büyücüleri de Hazreti Musa'ya iman etmişti. İlk başta Firavun, büyücülerin iman etmelerini kabullenemedi. Çünkü sapkın inancına göre her şeyin sahibi kendisi olmalıydı. Aslında Firavun'un da bu mucizeyi görüp imana gelmesi gerekirken, o tam tersine hareket etti ve çeşitli senaryolarla Hazreti Musa'ya karşı çıktı. Ona göre büyücülerle Hazreti Musa beraber hareket etmiş ve Mısır'da hakim olmak için böyle bir şey düzenlemişlerdi. Hatta Taha suresinin 71. ayetinde bildirildiği üzere, ''Şüphesiz o, size büyüyü öğreten büyüğünüzdür.'' diyerek Hazreti Musa'nın büyücülere büyü öğrettiğini dahi iddia etmiştir. İşte Firavun, Allah'ın apaçık olan ayetlerini, mucizesini görmesine rağmen böyle direnip karşı koyuyordu. Kuşkusuz bu, en değişmez inkarcı mantıklarından biridir. İnkarda direnen insanlar, en açık mucizeyi görseler bile onu yalanlayacak bir ruh hali içinde olurlar. Kendi inkarlarını meşrulaştırmak için her türlü mantık dışı yola saparlar. Firavun'un gösterdiği katı inatçılık, Allah'ın varlığını, dininin hak olduğunu kabul etmek istemeyen her inkarcıda, her devirde ve her toplumda görülür. Ancak Firavun, bu inatçılığın kendisini kurtarmayacağını biliyordu. Büyücülerin yenilmesi ve sonra da iman etmesi nedeniyle halk gözündeki otoritesi sarsılmıştı. Bu durumu düzeltmesi ve bir şekilde toplumdaki baskısını sürdürmesi gerekiyordu. Bunun üzerine zora başvurdu ve iman eden büyücüleri işkenceyle öldürmekle tehdit etti. Fakat büyücüler Allah'ın ayetinin gerçek olduğunu açıkça görmüşler ve tümüyle ona yönelip dönmüşlerdi. Kur'an'da iman eden büyücülerin Firavun'a verdikleri cevap şöyle bildirilmiştir. Dediler ki, bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih edip seçmeyiz. Neyde hükmünü yürütebileceksen durmaksızın hükmünü yürüt. Sen yalnızca bu dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin. Gerçekten biz Rabbimize iman ettik. Günahlarımızı ve sihir dolayısıyla bizi kendisine karşı zorlayarak sürüklediğin suçumuzu bağışlasın. Allah daha hayırlıdır ve daha süreklidir. Taha suresi 72. ve 73. ayetler. Ayetlerde haber verildiği gibi iman eden bu kişiler, öldürülseler bile her şeyin Rabbi olan Allah'a döneceklerini anlamışlardır. Bu nedenle Firavun'un emirlerini dinlememişlerdir. Eski inkarcı tutumlarının ise Rableri tarafından da bağışlanacağını ummuşlardır. Hazreti Musa'nın bu kıssasından da çıkartılması gereken önemli bir ders vardır. Bir insan geçmişte ne büyük hatalar yaparsa yapsın, Allah'ın bağışlayıcılığından asla ümit kesmemelidir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Allah'a güvenmek ve yalnızca O'na tevekkül ediyor olmak, iman edenler için büyük bir rahatlık ve huzur kaynağıdır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.